Ayrım 4, sayfa 24. Kopuş. Ertesi sabah Göreme ana baba gününe dönmüştü. Rum kafilesi askerler eşliğinde yola düzülmüş, kasabadaki bütün eşekler, atlar, öküz arabaları bu bahtsız komşuları taşımak için seferber edilmişti. Uyanık eşraf ve esnafsa eşeklerini, atlarını, öküz arabalarını bağ bahçe karşılığında satmış, gidenlerin konaklarını, evlerini ve arazilerini ise yok pahasına almıştı. Yüreğinde sevgi ve adalet olan Müslüman ahali ise adeta yol boyunca insanlardan bir koridor oluşturmuş, gözyaşları içinde bu kadim komşularını, dostlarını yolcu ediyor, getirdikleri yolluklarla sevgilerini onlarla birlikte gönderiyorlardı. Kalanlar gözyaşları içinde vedalaşırken gidenler daha metanetli davranıyordu. Yolcular, göçlerinin bu ilk gününde hala memleketlerinde ve sevdiklerinin arasında olmanın sağladığı tuhaf bir güven duygusu içindeydi. Onları asıl ürküten, üzen, korkutansa yolculuklarının bilinmez diyarlarıydı. Kadınlardan bazılarını ağlatan, küçük kızların mızıldanmasına neden olan da buydu. Erkekler derin bir suskunluk ve büyük bir metanetle atların, eşeklerin ardından ağır ağır ilerliyor, onları kadınlarla çocuklar takip ediyordu. Önde giden erkeklerin metaneti sanki dalga dalga bütün konvoya yayılıyordu. Attığı her adımın kendisini enise götürdüğünü düşünen İra, kafilede yolu ve hedefi belli olan tek kişiydi belki de. Takip. Ankara'da bir hafta kalmak niyetinde olan Enis'in tadı tuzu kaçınca daha fazla bekleyemedi. Lozan'dan ardı ardına gelen haberler onun öngörüsünü boşa çıkartmış ve mübadele resmen ilan edilmişti. O da çoğu insan gibi Ocak ayında imzalanan sözleşmenin sadece İstanbul, Karadeniz ve İzmir'le sınırlı kalacağını düşünüyordu. Kararın ta Anadolu'nun bozkırlarına kadar uzanacağına ihtimal vermemişti. Hatta çoğu insan gibi o da savaş yorgunu iki ülkenin bu sözleşmenin getireceği yükü kaldıramayacağını, sadece gözdağı vermek için göstermelik birkaç sürgünle yetineceklerini sanmıştı. Ne var ki başlarda gündemde dahi olmayan sınırlar, kapitülasyonlar ve Ermeni meselesinin gölgesinde kalan mübadele anlaşması bir anda öncelik kazanmış, akabinde 1 Mayıs 1923 itibarıyla hem Yunanistan hem Türkiye sevkiyat için harekete geçmişti. Ankara'ya geldiğinin ertesi günü ilk elden görmek istediklerini ziyaret eden Enis, sonraki günü yaşlı annesi ve yatalak yengesiyle evde geçirmiş, ikinci dönem vereceği ders programına kaba taslak göz atarak bazı düzeltmeler yapmıştı. Yarı tembellik yapıp yarı çalıştığı o gün, annesi belki 10 kez komşu kapısı aşındırmış, çeyiz bohçası için koşuşturup durmuştu. Enis, annesinin bu telaşlı koşuşturmasına hiç dokunmamış, bildiğini yapması için onu serbest bırakmıştı. Ama ertesi gün Enis'in şehre geldiğini duyan birkaç yakını ziyarete geldiğinde Enis'in dünyası başına yıkıldı. Kahvede duyduğu haberler gelenlerin ağzından ete kemiğe bürünür olmuştu. Kapısını çalanların her biri sanki bir felaket tellalına dönüşmüştü. Enis duydukları karşısında aşkın gözlerini kör ettiğini, gerçekleri görmesini engellediğini kavradı ve adeta beyninden vuruldu. Eğer İra'yı kaçırırsan kendimi ömür boyu affetmem diye ant içti kendi kendine. Ama buna rağmen endişelerini misafirlere belli etmemeye çalıştı. Onları alelacele ağırlayıp yolcu ettikten sonra soluğu kalenin dibindeki çarşıda aldı. İlkbaharın ilk sıcağına kapılarını ve pencerelerini aralamış çarşı esnafı telaşla sağa sola koşuşturuyordu. Çevre şehirlerden öbek öbek hayvan geliyor, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri'ye de sürüler halinde atlar, eşekler ve öküz arabaları gönderiliyordu. Enis, manzaraya bakar bakmaz, mübadele ile ilgili söylentilerin ne denli gerçek olduğunu bir kez daha anladı. O an, yapılması gereken ilk şeyi yaptı ve önüne gelen ilk atı garantiye almak için pazarlığa başladı. Ancak fiyatları duyunca kulaklarına inanamadı. Elinde avucunda olanı dayısına borç verdiği için pazarlık şansı neredeyse hiç kalmamıştı. Etrafı dört döndükten sonra ertesi gün Kırşehir'e gidecek bir tüccarla anlaştı. atı tümüyle kiralayacak parası olmadığından zaten Kırşehir'e sevk edilecek boş hayvanlara binmek en mantıklısıydı. Bunun için küçük bir meblağ vermesi yetecekti. Ondan sonrası Allah kerimdi. Gerekirse yürüyerek bile yolu tamamlardı. Eve döner dönmez olup biteni mümkün olduğu kadar yumuşatarak annesine anlatan Enis, ertesi sabah erkenden yola koyulacağını söyledi. Duydukları karşısında Fatma Hanım'ın el kolu bir anda soğudu. Bu evlilik işinin hiç olmayacağını hissetti. Belki de kalbinin en derinlerindeki duygu Allah'a ulaşmıştı ve o Yüce Allah bu işe engel oluyordu. Yine Enis'in beklemediği bir metanetle "Hayırlısı neyse o olsun" dedi. Enis gün ağarmadan çarşıya indi ve Kayseri'ye gidecek olan atlı kafileyi beklemeye başladı. Saman pazarından sıra sıra yola çıkan atlar, eşekler, arabalar göçün kalktığı yerlere bir an önce ulaşmak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Dengini almış Rumları Mersin limanına taşımak için kafileler halinde Kapadokya'nın dört bir tarafına doğru yola çıkıyorlardı. Enis bir gün önce boşu boşuna pazarlık yaptığını anladı. Zira kervanların hepsi yola boş düzülüyordu. İstediğine binip gitme şansı vardı. O an hayatında hiç yapmadığı bir şey yaparak daha önce anlaştığı atın sahibine verdiği sözden döndü ve önüne gelen ilk kervanla anlaştı. Başlarındaki iki gencin yanı sıra yaklaşık 10 at, 4 eşek ve 2 kağnı arabasından oluşan kafileyle birlikte sabah erkenden yola koyuldular. Kırıkkale'ye geldiklerinde Enis planını değiştirdi. Kayseri'ye gidip vakit kaybedeceğine doğrudan İran'ın yanına gitmenin daha doğru olacağını düşündü. Kafile Kırşehir'e gelince Enis ücretini ödeyerek onlardan ayrıldı ve Nevşehir'e gidecek yeni bir kafile bulmaya çalıştı. Ancak bu kez şansı Ankara'daki gibi yaver gitmiyor, önünden gelip geçen hiçbir kafile onun gitmek istediği yöne uymuyordu. Zaten harekete geçmekte geciktiği için kendini suçlayan Enis yürümeye karar verdi. İlkbaharın çamuruna ve sürprizlerine aldırmadan yürüyecekti. Uzun bir süre yürüdükten sonra karşı taraftan gelen büyük bir göç kafilesiyle karşılaşınca heyecanlandı. Avanos'tan yola çıkan bir Rum göçmen grubuydu karşılaştı. Onlar gelip geçinceye kadar yol kenarındaki bir kütüğün üstüne oturup bekledi. Selam verenlerin selamlarını aldı. Gözleri kadınlar arasında dolaşıyor, İra'yı arıyordu. Hiçbir kadın da onu bulamayınca hızla sigarasını söndürüp yola devam etti. Karanlık yavaş yavaş çöküyor ve ufukta hiçbir köy ya da dam görünmüyordu. Bozkır'ın ilkbahar soğuğu kışı aratmıyor, yüzünü bıçak gibi kesiyordu. Yürümekten başka çaresi olmadığını düşünen Enis, küçük molalar vererek yürüdü, yürüdü, yürüdü. Ayın tam tepede olduğu sırada belli belirsiz bir kanı gıcırtısı duyar gibi oldu. Durup kulak kabarttığında yanılmadığını anladı. Bir kanı arabası yaklaşıyordu. Çok geçmeden bir araba, 5 eşek ve 2 attan oluşan bir kafile belirdi. Gece yarısı birdenbire karşısına çıkan bu mucize, Enis'in inanılmaz bir iyimserliğe kapılmasına neden oldu. Nitekim kafile Nevşehir'e kadar gidiyordu. Enis'i görünce durup onu da yanlarına aldılar. Enis onlarla pazarlık yapmaya yeltenince sözünü kesip arabaya atlamasını söylediler. Enis kafilenin başındaki orta yaşlı, dişsiz adamla bir süre hoşbeş yaptıktan ve ona kendi ahvalini anlattıktan sonra erken çöken yorgunluğun sıkıntısıyla hepsi kendilerini gecenin karanlığında yol alan kanının gıcırtısına bıraktı. Herkes iç dünyasına ve hayallerine gömülmüştü. Yavaş yavaş uyku bastırıyordu. Enis gözleri iyice ağırlaşınca arabada bulunan eski bir halının altına girerek kendini uykunun kollarına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandığında Hacı Bektaş'a yaklaştıklarını görüp sevindi. Gün boyu ağzına sigara dışında hiçbir şey koymamıştı. Kafile başı da mola vermek istiyordu. Hep birlikte önlerine çıkan ilk hana yanaşıp sabah çorbalarını içtiler. Ağzında sadece iki dişi olan Seyis'in adı İsmail, yamağın adıysa Sicim'di. Enis ikisinin de çorba parasını ödedi. Yanlarını alabilecek kadar erzak alıp tekrar yola çıktılar. İhanet. Doğdukları topraklar gözden kayboldukça, göremeden apar topar yola düzülen kafilenin her bir ferdinin ruhunu derin bir elem kaplıyordu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Kaderlerindeki bilinmeze doğru yol alırken, bir biçimde o tanımlayamadıkları son durağın ve orada kendilerini bekleyen yeni hayatın hayalini kurmaya çalışıyorlardı. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğun yolcuları daha Kayseri'ye ulaşmadan fire vermeye başladı. Üstlerine hızla çöken yorgunluk, uyku ve hastalık daha serpilmeye fırsat bulamayan bu umutlarına gölge düşürmeye başlamıştı. Hamile kadınlar, yaşlılar ve çocuklar sırayla atlara, eşeklere bindiriliyordu. Hastaları ise kanılar taşıyordu. Yolunu izini bilmediği Kayseri'ye varır varmaz, konvoydan ayrılıp mekteplerden başlayarak Enis'i aramayı düşünen İra bile 2-3 gün süreceği söylenen bu yolculuğun yarattığı yılgınlıktan etkilenmeye başlamıştı. Zaman zaman içini koyu bir karamsarlık kaplıyor, Enis'i bir türlü bulamayacağını düşünüyordu. Ankara'nın da Kayseri'nin de dünyanın öteki ucu olduğu fikrine kapılıyordu. 2 saatte bir mola veren konvoy gece yarısı İnce Su kasabasına yakın Garipçe köyünde mola verdi. Köylüler uykularını bölüp onları karşılamak için köyün girişine toplanmıştı. Gelenleri tanrı misafiri olarak ağırlamaktan çekinmeyen Müslüman köylüler beklediklerinin 10 misli bir kalabalık görünce önce telaşlandı. Sonra kendilerini toplayarak ağırlıklı olarak çocuklar, hastalar ve kadınlarla ilgilenme kararı aldılar. Ellerinden gelen her türlü yardımı esirgemeden, göremeden yola çıkan göçmenlerin derdine derman olmaya çalıştılar. Bu tanıdık dostluk, sıcaklık ve fedakarlık kafilenin gözünü yaşarttı. Doğup büyüdükleri, geleneklerini, göreneklerini bildikleri bu toprakları terk etmek istemediklerini bir kez daha derinden hissettiler. Ne var ki sabah tan yeri ağrır ağarmaz gözünü açanlar, kendilerini uykunun ağırlığına bırakanları bin bir zahmetle uyandırmayı başararak yine yola düzüldüler. Uyumak herkes gibi İra'ya da iyi gelmiş ve sabah daha iyi bir moralle kalkmıştı. Tekrar yola koyulduklarında olur da Kayseri'de yolunu kaybedip bir başına kalırsa Nadire teyzeye sığınmak için göç güzergahını ezberlemeyi kafasına koydu. Nadire teyzenin varlığı ve ona bıraktığı mücevherler aklına geldikçe güveni ve cesareti bileniyor, amacına ulaşacağından bir nebze dahi kuşkuya düşmüyordu. Bunu akıl ettiği için de kendisiyle gurur duyuyordu. O sabah bir süre kız kardeşi Agnes'in elini tutarak yürüdü. Hedefe kilitlenmesine kilitlenmişti ama bu kez de ailesinden ayrılmanın getirdiği hüzün çökmüştü üstüne. Doğduğu günden beri yarı ablalık, yarı annelik yaptığı Agnes'ten ayrılmak zorunda kalacağı gerçeği her şeyden çok koyuyordu ona. Hala birbirlerine aşık olan annesiyle babasının kendi yokluğundan çok fazla etkilenmeyeceğini düşünüyor ama Agnes'in o kedi gibi sokulganlığını, kendisine olan bağlılığını hatırladıkça bu ayrılığın en çok onu yaralayacağını tahmin edebiliyordu. Bir süre sonra sıkılan Agnes, ablasının elini bırakıp komşunun oğlu Atan'ın peşine takılınca İra adımlarını hızlandırarak annesine yetişti. Annesi onu görünce sıkıntıyla "İra mı? Bak bakalım arkamda leke var mı?" diye sordu. İra annesinin ne demek istediğini anlamıştı. Regle olmuştu ve eteğinde kan izi olup olmadığını soruyordu. İra dikkatle baktı ve elbisesinde hafif çamur lekeleri dışında bir şey göremedi. "Yok mama," dedi. "Sıkıntıdan herhalde, şarıl şarıl akıyor. Nasıl baş edeceğim bu yoklukta Allah bilir." İra, "İstersen iç eteğimi parçalayayım," dedi. Annesi, "Gece bir şeyler bulup koydum. Dur bakalım, idare etmezse o zaman düşünürüz," diye yanıtladı. Sonra kızına şüpheyle bakıp, "Seninki ne zamandı?" diye sordu. Bir anda artık bakire olmadığını hatırlayan İra, içgüdüsel olarak bu soruya muğlak bir cevap vermek zorunda olduğunu hissetti. "Daha var, merak etme. Ben başımın çaresine bakarım," deyip savuşturdu. Niko'nun hamile karısı Filipia, bir gün önce yürümekte pek zorlanmamıştı ama o sabah birdenbire ağırlaştı. Onun yürümekte zorlandığını fark eden Eleni hemen yanına gidip koluna girerek, "Filipia, kızım, arabaya bin biraz ha," deyince, "Filipia, benden daha naçarlar var Eleni, biraz daha dayanırım," diyerek kendini zorladı. Ancak daha 100 adım gitmeden olduğu yere çöküp kalınca delikanlılar onu yaka paça kanıya attı. Yolculuk Filipya ve öksürükleri sıklaşan ve giderek boğulacak gibi olan Bazili dışında kazasız belasız sürüyordu. Üzüntüden bitap düşmüş insanlar dermanları kesilecek kadar yorulmuş olsalar da dışarıdan bakınca sanki herkes kendi isteğiyle yolculuğa çıkmış gibi görünüyordu. Bunda İran'ın babası Dimitro'nun başkanlığını yaptığı komitanın payı büyüktü. Daha yolun başında tıkır tıkır işleyen bir yapı kuran komita, sorunlara anında müdahale ediyor ve problemi kısa sürede çözüyordu. Nerede mora verileceğine, ne yenip ne içileceğine dahi komita el birliğiyle karar veriyordu. Göç konvoyuna adeta tek bir yürek haline getiren komitanın bu sıkı kontrolü İra'yı korkutmuyor değildi. Tuvalete gitmek için ayrılanları bile gözetleyen, biraz geciktiğinde acaba yolunu mu kaybetti diye gidip kontrol eden komita, İra için yavaş yavaş aşılması gereken bir engele dönüşmüştü. Bir de konvoya eşlik eden askerler vardı ki onların varlığı komitadan daha ağır geliyordu İra'ya. Askerler ince bir ip gibi konvoyu ablukaya almış, onlarla birlikte yürüyor, komitanın aldığı kararlar eşliğinde kontrolü sağlamaya çalışıyorlardı. Erkekler ile kadınlar arasındaki çizgide bir süre yürüyen ve aklında sadece Enis ve Enis'le sevişmelerinin görüntüleri olan İra, bir an dahil olduğu kafileyi ve yaşadıkları ortak felaketi unutup sanki tek kişilik bir yürüyüşe çıkmış gibi herkesin içinden sıyrılıp öne geçince onbaşı kafileyle birlikte yürümesi gerektiği konusunda onu sert bir biçimde uyardı. Bunu fark eden Dimitro, onbaşıdan kızına karşı kibar olmasını istedi. Bu küçük dalaşmayla hayallerinden sıyrılan İra, önce ürkmüş, sonra da utanarak kadınların arasına karışmıştı. Askerlerle komita arasında çıkan bu ilk gerginliğe neden olduğu için annesi ona çıkışmış, öteki kadınlar ise onu bakışlarıyla ayıplamıştı. Askerlerin ablasını alıp götürmesinden korkan Agnes de koşarak ablasının yanına gelmiş ve eline sıkı sıkı yapışmıştı. Neden olduğu bu küçük gerginliğe rağmen İra, zamanı geldiğinde onu ne komitanın ne de askeri ablukanın durdurabileceğine dair inancını kaybetmedi. Mal müdürlüğüne ulaşmaya çalışırken, umutsuzca yol kenarındaki taşın üstünde oturduğu sırada müdür nasıl bir anda atıyla önünden geçip gittiyse, şimdi de başka mucizeler pekala onu bekliyor olabilirdi. Buna tüm kalbiyle inanıyordu. Enis onun kaderiydi ve son kez birlikte oldukları gün onun çıplak bedenini hayranlıkla izlerken içinden söylediği "Ya bu adamın karısı olurum ya da ölürüm" lafı adeta konuşma, düşünme, cümle kurma yeteneklerinin üretebileceği tek mucizevi sözmüş gibi kafasında mütemadiyen dönüp duruyordu. Ayrım sonu, sayfa 35.